Ayrım 4. Sayfa 33. Ha, bir de şu yalan vardır. Anam babam bir fiske vurmadan büyüttü beni. Ya da ben çocuğumun kılına dokunmadım. Tamam, olabilir. Binde bir olur da bu yalanı 990'ı söylüyor. Ben evdeyken yaşıma ve yaptığıma uygun benim de sonuna kadar hak ettiğimi bildiğim şaplaklar yemiştim. Ama bu okuldaki durum iki şeyden dolayı gücüme gitmişti. İlki, o kadar çocuk gürültü yaparken şamarı ben yemiştim. İkincisi ise hani top ayağı oturur ya, benim yanak da ele tam oturmuştu. Her neyse, akşam oldu, bende ses yok. Eve gelir gelmez o gün okulda her ne yapamadıysam eve saklayan ben sus pus oturuyordum. Aslında iyi bir şey ama yapılmasına alışık olmadıkları bir şey olduğu için anam babama, babam anama bir süre baktılar. Bense olayı gurur yaptım, bir süre ser verdim, sır vermedim. Neyi koruyorsam artık. 4 yaş civarında olmama rağmen içime ne kadar oturmuş olmalı ki yutkunuyorum ve gıkım çıkmıyor. Sanki eve bir yanağım kıpkırmızı gelmişim ve tüm yol boyunca da herkes parmağıyla beni göstermişçesine oturdum saatlerce. Uyuma zamanım geldiğinde ne itirazım oldu ne de konuştum. Yatağa uzandım. Annem bana yakın uyuyordu. Ona masal anlattırırdım uyumadan önce ya da anlatırdım ve anlattığım masalın özellikle korkutucu olmasına çalışırdım ve kendimce korkuturdum. Bu kez masal da zayıftı. Annem ufaktan hastalığıma yormaya başlamıştı. Gerçekte de sık sık hasta olurdum. Canımın sıkıntısı benim için bile inkar edilemez noktaya gelince annemin sorularına dayanamadım ve olayı anlattım. Annemin o ana kadar aklına böyle bir şey gelmemiş olmalı ki buna çok şaşırdı. Ama inanmazlık etmedi. Babamla salonda bir şeyler konuşulduğunu dün gibi hatırlarım. Sonra babam sessiz bir şekilde odaya girdi. Kendilerince anaokulunda bir şeyler öğreneceğim düşüncesiyle bir iş yapmışlardı. Ama sonuç hüsrandı. Hüsrandı çünkü orada böyle bir şeyin olabileceğine inanmamışlardı. Aslında belki de binde bir olacak bir şey beni bulmuştu. Hepsinden öte her ana baba dövülecekse biz gereğini yaparız felsefesiyle yaşarlar ve mümkünse dövmezler. Ama bu kez karizma feci çizilmişti. Üstelik bu sopayı evde bedava yiyebilecekken bu kadar seremoniye ne gerek vardı? İşin trajedisi bir yana, yapılan ayıptı. Babam işin doğruluğunu ve gerekçesini bana uzun uzun sordu. Aynı şeyi kız kardeşim sorabilecek yaşta olsa, hani zevk alıyor falan diyeceğim, o da değil. Gerçekten bu konu o akşam uzun uzun konuşuldu. Sonuçta kimseye sövmediğim ve kimsenin tavuğuna kış demediğim ve anaokulunun bölünmez bütünlüğüne bir saldırım olmadığı ortaya çıkınca babam kararını verdi. Ben o günkü çocuk aklımla dahi biliyordum ki bugün sıradan bir gün olmayacaktı. Ne olup bittiği öğrenilmişti ve hiç kimse bu durumdan memnun olmamıştı. Sabah olduğunda bu kez okula gitmeyeceğimi düşünüyordum. Sadece babamın gideceğini, bu durumu onlarla konuşacağını ve bir daha benzer bir şeyin tekrarlanmayacağını umuyordum. Hadi benim yaşım 4. Fakat annem de benzer şeyleri düşündüğünü bana sonrasında anlatmıştır. Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın. Gün geliyor, bir şey oluyor ve bunu çok daha iyi anlıyor insan. Ama benim başıma yıllar boyunca benzer vukuatlar gelecek ve sanki bu cümle benim için söylenmiş olacaktı. Sabah servis geldi. Adamın şaşkın bakışlarıyla bu kez ben ve babam bindik. Doğrusu bu ya, gitmeyi hiç ama hiç istemiyordum. Babam bir şekilde gidip konuşur, daha sonra ben gittiğimde her şey olumlu olarak sürer diye aklımdan geçiriyordum. Babam da arabadaydı. Ön koltukta oturuyordu. Bense arkadaşlardan bazılarıyla arkada. 2 ay öncesinde bir dolmuş yolculuğunda babamla birlikte gittiğim anaokuluna bu kez servis bizi götürüyordu. Şoförümüz hayırdır abi filan deyip konu açınca babam bir şey demedi. Şoförümüz de hayırlı bir iş olsa benden saklayacak değil ya, koskoca asker adam demiş olmalı ki konuyu deşmedi. Yol boyunca ne babam ne de ben konuştuk. İnsan ailesiyle birlikte yaşadıkça zamanla bir şeyleri daha iyi öğreniyor ve yaş yaşayana sürekli bir şeyler öğretiyordu. Ben de yarım saat kadar sonra göreceklerimle aslında bazı şeyleri öğrenmenin o kadar da kolay olmadığını öğrenecektim. Babam Urfa gibi haritadaki yeri coğrafyacıların yarısı tarafından yakın gözlüğü yardımıyla bulunabilen bir kentte en son yapması gereken şeyi yaparak büyümüş bir insandı. Okumuştu. Ama o günkü şartlar ne zorluklar sunduysa birisi bile babamı es geçmeden yoldaşlık etmişti. Her ne elde ettiyse ve başardıysa pek çok arkadaşı gibi kendi çalışması ve zekasıyla olmuştu. Türlü zorlukları gören ve soluyan, mahrumiyetleri yaşayan her insan gibi bunları da unutmamıştı. Ve huyu gereği tepesinin tası attığı zaman elde ettiği her ne varsa elinden alınıyormuşçasına bakardı. Tüm sahip olduğu ve sevdiği şeylerin sorgulanır olduğuna inanan insanlarda bir bakış vardır. Bu bakışı benimle ilgili bir konuda ilk kez görüyordum babamın gözünde. Ve küçücük yaşıma rağmen bunun farkındaydım. Okula girdiğimizde ben de yanındaydım. Niçin geldiğimi anlamam uzun sürmedi. Babam beni anaokulunun sorumlularının olduğu odaya götürdü. Böyle durumlarda çocuklar ıkınır, utanır, sıkılırlar. Tüm olan biten kendi suçlarıymışçasına orada olmak istemezler. Ben de farklı hissetmiyordum. Ama artık ok yaydan çıkmış ve boka gidiyordu. Babam, "Oğlum, evde bir şey anlattı bana," dedi. Hem şaplığa atan, hem sorumlu kadın, hem de hademe vardı odada. Sabahın köründe benzer bir şeyle karşılaşmamış olduklarından önce anlamaya çalıştılar. Dillerinin döndüğünce bir şeyler anlatmaya başladıklarında alışık olunmayan tabloya okulun bekçisi ve bizi getiren şoför de tanıklık etmeye başlayacaklardı. Ben babamın "Sen dışarıda bekle," dediğini hatırlıyorum. Gözlerinde ise elinden sevdiği bir şeylerin ona rağmen alınmaya çalışıldığında olabilecek bir bakış vardı. Bir süre karşılıklı konuşmalar sonunda tek bir ses tüm koridorlara hakim oldu. Ve o ses yükseldi, oyun oynadığım arkadaşlarımın meraklı bakışlarına yapıştı. Sesi en çok tanıyan belki bendim ama onlardan daha az şaşkın değildim. Hiç unutmadığım bir andır yaşamımda. Bir hayal kırıklığını yaşayan adam, geldiği yerlerdeki tüm mahrumiyetleri sesinin tonunda ve gözlerinin karasında taşıyıp, yollarında benimle gelen yorganım ve eşyalarım olduğu halde okuldan çıkıyordu. Belinin hizasında başım, okulun bahçesinden çıktık ve bir taksiye bindik. Gelin evine giden bohça, bu kez damatla beraber evine dönüyordu. Aslında okuldan alınışımın böylesine bir şenlikle olacağını düşünmüyordum. 2 ay kadar süren anaokulu maceramın bitişine okulun tüm çalışanları da istemeden şahit olmuşlar ve pencereden sonuna kadar açık onlarca göz bindiğimiz taksiye bakıyorlardı. Taksi evimizin önüne geldiğinde olan biteni anlamak isteyen bir kişi bile pencerede yoktu ya da ben hatırlamıyorum. Öğlen olmuş ve ben aylar sonrasında, pazar günü hariç bir günde, bu saatte evimdeydim. Bizim oturduğumuz mahallenin her sokağı bir anaokuluydu ve ben artık kaldığım yerden devam edecektim. Ahmet, bak tır, Tülin, bak pır. 4 yaşım bitmiş, 5'in içinde yuvarlandığım günler. Yine babamın askeri öğretmen arkadaşlarından birinin akranım olan kızı arkadaşım olmaya başladı. Babalarımızın aynı okulda okuyup aynı yurtta kaldıkları eski bir arkadaşlıkları vardı ve şimdi ikinci kuşak tanışıyordu. Kız benden hafif irice ve kiloluydu. Canım her istediğinde görebileceğim kadar yakında oturmuyorlardı ama aynı semtteydik. O zamanın radyodan sonraki en büyük eğlencesi iki dudak arasında olurdu. İnsanlar çene çalarlardı. Bizim ailelerimiz de çene çalacaklardı haliyle. Ya biz Tülinlere giderdik ya da onlar bize gelirlerdi. Bizim evin bahçesi çok hoştu. değişik meyve ağaçlarının olduğu ve çocukların bisikletlerine rahatlıkla bindiği bir yerdi. Bizim ev onlarınkine göre daha cazipti. Tülin'le oynamayı çok sevdim. Onu itip kakmayı canım hiçbir zaman istemedi. Hoş, isteseydim fiziksel olarak mümkün olur muydu bilmiyorum. Her kız çocuğu gibi R'leri söyleyebiliyordu ve ben ona bakıyordum. Bana arada bir bakıp rrrr diye sesler çıkararak sen de yap derdi. O zamanlarda bile kızı itip kakmayı istememişimdir. Varın siz düşünün gerisini. Ve ben Tülin ve annesi sayesinde alfabede söyleyemediğim harf bırakmamaya karar verdim. Annesi de diyorum, hadi Tülin bacak kadar kız, sana ne oluyor koskoca kadın? Hadi sen de yap, bak ne kadar kolay demenin ne manası var? Biraz önce her kız gibi R'leri söyleyebildiğini belirtmiştim. Kız kardeşim, bırakın R'yi, bazı kelimeleri söylemek için benim tercümanlığıma 5 yaşına kadar ihtiyaç duymuştu. Zamanı gelince anlatırım. Çocukluk çağında ilerleyen yaşlardakinin aksine sanki günler geçmek bilmez. Ne büyük tezattır. İleri yaşlarda okul ya da iş güç zamanlarının her biri neredeyse birbirinin aynısı olan günler saat kadar kısa olurken çocukluk çağının her günü başka bir neşeye gebe saatleri haftası olur. Her biri bir mutluluğa gebe günler demekteki kastım evimizin arka bahçesiydi. Birkaç değişik meyve ağacından başka duvarın dibine babamın kondurduğu bir de tavuk kümesimiz vardı. Artık yumurtalar bedavaya gelsin diye mi yoksa merakından mı yaptı tam bilemiyorum. Hatırladığım bir ara civcivlerimizin yumurtadan çıktığıydı. 20 gün boyunca beklerken anneme sürekli hani gelmediler filan diyorum. Sonunda beklenen oldu ve geldiler. 10 tane kadardılar. Bir gün yumurtaların başında maire bekliyorduk. Civcivlerin gelmeden önce babama haber verdiklerini sanıyorum. Önce küçük çıtırtılar duydum. Ardından çatlayan kabuklar ve uçları görünen gagalar. Hasat sonlandı ve sapsarı tomurcuklar açıverdi kümeste. Tüm bahçeye cıvıltılar yayıldı. Canları istediklerinde istedikleri yerde durmadan dönen sarı topaçlar gibiydiler çevremde. Akran olduğumuzdan benden de korkmazlardı. Aramızda adı konmamış ancak yürürlükte olan bir dostluk anlaşması vardı. Onların hatırına sokağa bile daha az çıktığım günler yaşanıyordu. Olur olmaz uykuları gelmediğinden ve oynamayı çok sevdiklerinden kafamı uyan bir arkadaşlıkları vardı. Bir ara sokağa çıkıp arkadaşlarla koşuştursam da fazla uzun sürmez civcivlerin hatırına eve dönerdim. Böyle günlerden biriydi. Mutfaktan annemin sesinin yükseldiğini bugün bile hatırlarım. Kedi! Kedi! Ben odadan bu sesi duyduğumda annemin bir kedi gördüğü için niçin bu kadar sevindiğini anlamamıştım. İşin rengi birazdan ortaya çıktı. Bir kedi kümese girmiş ve civcivlere saldırmıştı. En son hatırlayabildiğim kümesin içinde hareketsiz duran 3 tane sarı benek ve kedinin ağzında kümesten kaçırdığı bir civcivdi. Bu kedi baskınından sonra bahçemizdeki civcivler bir şekilde görünmez oldular. Babamın kalanları kime verdiğini hatırlayamıyorum. Kedinin ardından donuk gözlerle baka kaldım. Arkadaşlarımdan 4'ü artık yoktu. Ağladığımı tam hatırlamıyorum. Tek hatırladığım civcivler keşke bizim kümese hiç gelmeselerdi ve kedi onları burada bulamasaydı. Artık evimizde ya da bahçemizde cıvıltısı çıkan tek şey babamın özenle kafes temizliği yaptığı kanaryasıydı. Yaz aylarının sonu yaşanıyordu. Arka bahçemize 3 tane koyun getirdiler. Ev sahibimizin koyunları. Birinin adı Karagöz'dü. Gözlerinin etrafında siyah bir halka vardı. Diğer ikisi adlarını söylemediler. Arada bir mahalleden arkadaşlar da bize gelir ve onlarla oynarlardı. Sanırım civcivlerin gidişine karşı sıkılmamam için bunlar gönderilmişti. Yoncaları ellerimle yedirip tüylerini okşayacak kadar alıştım onlara. Bir süre sonra onlar benim, ben onların huyunu suyunu bilir olduk. Neredeyse yeni mahalle arkadaşlarım onlardı. En çok Karagöz'de anlaşırdık. Günler sonra bir sabah evimize ev sahibimiz olan Necdet amcayla iki amca daha geldiler. Bahçeye çıktılar, koyunların boynuzuna birer ip bağladılar. Oynamaya geldikleri belliydi. Bir süre sağa sola çekiştirdiler. Gerçi çekiştirmelerine gerek yoktu. Yonca elimdeyken ben nereye gitsem gelirlerdi. Koyunların sıkıca bağlandığını görünce sahiplerinin alıp götüreceğini sandığımdan anneme döndüm, verecek miyiz diye. Annemse hayatında belki de hiç böyle boş bulunmamıştır. Yavrum bugün bayram dedi. Hani arada bir resmi bayramlarda yoldan ellerinde bayraklarla geçen çocukları hatırlamıyor değilim. Ama o bayramlarda kimseye ip bağlayıp çekiştirmezlerdi. İnsanlar mutluluklarını başka yoldan gösterirlerdi. Bize ne şimdi bayramdan dedim. Benim aklım gidecek koyunlarda. Yarım saat sonra kocaman olmuş gözlerimde okunan en son şey bayramdı. Anladım ki ne bana ne de bahçedeki arkadaşlarıma bayram gelmişti. Birkaç saat sonra tabağıma konan şeylerin ne olduğunu küçücük beynim bile anlıyordu. Uzun yıllar herhangi bir dostumun etini yemedim. Arkadaşlarımın yokluğuna alışmam birkaç günümü aldı. Annemler bile orada bulunmama izin vermekle ne büyük bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Bunu yıllarca hiçbirimiz unutmadık. Civcivlerimden hemen sonra bahçemize giren koyunlarımız da yaşamamışlardı. Koyunlar ve civcivlerin başına gelenler haliyle çevreye nam salıyordu. O günden sonra ömrünü huzur içinde tamamlamak isteyen birkaç hayvan dışında bizim bahçeye gelen olmadı. Ama bazı kedi ve köpeklerin tedirgin bakışlarla bizim bahçenin yakınlarından geçtiği hala söylenir. Mecburen sokak arkadaşlığımın yeniden alevleneceği günlere gelindi. Günler yetişkinlikte olmadığı bir yavaşlıkta sürerken kız kardeşim de yürümeye başladı. 11 aylık falandı yürümeye başladığında. Ayağım bir yaşına doğru karıştığım elim bir çaydanlık kazası sonucunda yandığı için yürümem geç olmuştur. Kız kardeşimin benden önce yürümesi belimi bükmedi ama benden önce bezden kurtulması canımı sıkmıyor değildi. Erken yürüyememiş olmama karşın erken konuşmuştum. Nasılsa kalkamıyorum, bari derdimi anlatayım telaşıyla konuşmuş olmalıyım. Buna karşın kız kardeşimin dediklerinin anlaşılması ve yasal olarak anlam kazanması 5 yaşını bulmuştur. Abartmıyorum, arada bir çıkardığı sesleri annemler bana sorarlardı. Ben de tamamına yakınını doğrulukla çevirirdim. Mesela hemimi demesi iyi mi anlamına geliyordu. Bu en çok benzettiğiydi ki kalanı siz düşünün. O zamanlar dil tazminatının yokluğu en çok beni vurmuştur. Kuş dili benzeri bir dili o dönemden iyi bilirim. Kardeşimin erken yürümesinden çok bezi erken bırakması evde itibarımı bir hayli sarstı tabii. Elde yıkanan bezimin sayısı elbette büyük bir koz oldu elinde. Çişini benden önce söylemesi hala içimde ukdedir. 1,5 yaşında bir çocuk cis cis diye uyanıyor, düşünebiliyor musunuz? Tabii 3 harfli bir kelimeyi bile yanlış söylediği dikkatinizden kaçmamıştır. Gecenin bir körü ve kardeşim sıkıştığını fark edip uyanıyor, cis cis diyor. Gerçi ben Allah var o güne kadar böyle ucuz bir mesele için annemlere o saatte asla rahatsız etmemiştim. İnsanoğlu nankör tabii. Yıllardır sayemde mışıl mışıl uyuyanlar kardeşimin sesiyle uyanmalarına rağmen annemin yüzünü bir gülücük kaplardı. Bu yetmezmiş gibi bir de tutar o saatte onu tuvalete götürürdü. Uyanık olarak altıma yapmanın bir tadı kalmadığından arkalarından mecburen ben de giderdim. Bütün evin çektiği eziyete bakıyorsunuz tabii. Kardeşimin yürümesi iyi bir şey elbette. Ancak sokağa çıktığımızda peşimden gelirdi. Bir tek beni tanıdığı için düşerdi artıma. Ben de arkadaşlarla bir yere doğru yürürken yolun ortasından onunla geri döner, eve geri getirirdim. Millet erkek kardeşini bile peşinde dolaştırmazken ben ne yapabilirdim ki? Onu eve bıraktıktan sonra arkadaşlarıma yetişmek için tekrar aynı yolu var gücümle koşardım. Anlamadığımsa kardeşimi neden eve geri getirdiğimdi. Sanırım artık bizim evin bir parçası olduğunu kabullenmeye başlamıştım. Bu arada Tülin'le de arkadaşlık devam ediyordu. Onun en büyük avantajı eve geri getirmek zorunda olduğu bir kardeşinin olmamasıydı. Birlikte bisiklete biner konuşurduk. Kardeşinin olmaması ise tek üstünlüğüydü. Artık reyleri söyleyebiliyordum. Allah ondan ve anasından razı olsun. İş inada binmeseydi belki söylemem gerektiğini bile fark etmezdim. Tülin neyse de annesinin reyleri söylemesinden duyduğu gurur bugün bile tüm annelere örnek olacak yoğunluktaydı. Arkadaştık ama bisikletin üstünde bile arada bir beni sınıyordu Tülin. Tırrrr. Ben de aynı ciddiyetle ama biraz daha uzatarak tırrrr diye yanıtlıyordum. O tırrrr ve pırrlar yaşamımdaki ilk söz diye kalkışım olmuşlardır. Ahmet bak tırrrr, Tülin bak pırrrr.